Körler Derneği'nde kasetlere kaydedilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiştir. Bu kitap, yalnızca görme özürlülerin yararlanması amacıyla seslendirilmiştir. Fikir ve sanat eserleri yasası gereğince, bu kitabın herhangi bir şekilde yayınlanması veya ticari amaçlarla çoğaltılarak satılması kesinlikle yasaktır.
Yürümek, Sevgi Soysal, Bilgi Yayın Evi 6. Basım, seslendiren Nermin Gültekin. Saman pazarı eşrafı, esnaf, demirci ve bakırcı tayfası, züccaciyeciler, tuhafiyeciler, envai çeşit yağ, zeytin, pastırma, peynir, un, şeker, pirinç, tarhana, leblebi, sakız, çiroz, galeta satan bakkallar, toptancılar, parekendeciler, bu dükkanları babadan oğula devredenler, terziler, yorgancılar, tefeciler, Güneydoğu'dan getirdikleri ipeklileri, dokumaları, metre metre pazenleri, Amerikan bezlerini, basmaları tezgahın üstüne tok tok seslerle yayan, altın bilezik, mavi taşlı yüzük, yıldız biçimi tel kari altın küpeler yapan kuyumcular, beşi birlikler, Çankaya, Kavaklıdere, Etlik, Keçiören tepelerinde yazlık bağları olanlar, bağ bozumunda ev kadınlarının yaptıkları şarapları toprak testilerde sıra sıra kilere dizenler, eşeklere yatak, yorgan, mutfak eşyası, un, pirinç, şeker yükleyip bağ evlerine yazlığa çıkanlar, kışın büyük tahta kapıların kara demir parmaklıkları taklaklanarak açılan tahta kapıların ardında ansızın sevindiriveren avlularıyla gizli evler, gizli ev içleri, dar Arnavut kaldırımlı çamurlu sokaklardan gizli yanan sobalar, sokaktan ayrı kızaran kestaneler, giren çıkan ev halkı için demlenen çaylar, sofalar, duvar saatleri, idare lambaları, çocukların saklambaç oyunları için düşünülmüş yerli dolaplar, merdiven altları, yüklükler, mazbut insanlar, dut ağaçlarının, kiraz, vişne, kayısı ağaçlarının, kavakların gölgesinde dinlenen, gölgede çay içilen, dolma sarılan, erişte kesilen, salça ekşitilen, pestil kurutulan bahçelerde, ikindi namazları, iftar sofraları, tek bir kadeh rakı bazen, camiler, hocalar, cuma namazları, bayram namazları, ramazanlar. Bir daha olmayacak, bir daha asla. Şimdi nerede o eski Çankaya, Kavaklıdere bağları? Saman pazarı eşrafı, eski Ankaralılar bağlarını okutsal çocukluk anılarına boş vererek parselleyip parselleyip sattılar. Kim bilir nice eşekli, bağ evli, yer yataklı, yerli dolaplı çocukluk, Amerikalı ve başka yabancı kiracılarla iç içe yaşayan apartman hayatında unutuldu çoktan. Şimdi şunun bunun işini uyduramamışların semti saman pazarına kim bakar? İşte bu asla geri gelmeyecek eskiyle toletli yeni zaman arasında kasıntılı bir bildiği olan, vatan millet demeyi bilen, birimiz hepimiz içinci yerli malları haftasını kutlayan Ankara'da, saman pazarıyla Çankaya arasındaki batak, sevimsiz sivrisinekli bozkırda asfaltlarla beton yapılar, bahçeli tek katlı, iki katlı evlerle yeni şehir gelişti. Yeni şehir City of Magic, amansız yaz sıcağında eriyen, asfaltları serinletecek akasya kestane ağaçları büyüdü. Heykeller, parklar, mağazalar, hiç işleri bitmeyen, hiç yorulmayan yapı işçileri. İşte bir eskiyle kaçınılmaz bir sonra arasındaki dünle beklenmedik bir çabuklukta gelen bugün arasındaki yeni şehir. Akşamüstleri ülkücü bir devlette görevli olmanın, o zamanlardaki özel tavrıyla evlerine dönen memurların mahallesi. Kiralık evde oturma lüksünü sürdürebilenlerin, o zamanlar bir lükstü bu, eski Ankaralıların kendi evleri vardı. Başka daha büyük ve güzel kentlerden Ankara'ya vatan görevi için gelenler kirada otururlardı. Bu katlanmanın geçiciliğini pekiştirmek için belki. Manav ve bakkaldan veresiye alışveriş edenlerin yaz geceleri bir balkona ya da fıskiye pimpon topu zıplatan bir bahçe havuzunun yanına kurulmuş rakı sofrasında sabahlara dek söyleyecek önemli şeyleri olan, bir gün hem kendilerine hem de görevlerine duydukları inancı yitireceklerini hiç sanmayanların mahallesi. Sonra generallerin, subayların, henüz önemleri pek anlaşılmamış mühendislerin, mimarların, doktorların, öğretmenlerin, yerden bitme profesörlerin, bir bakıma çile dolduranların, en çok İstanbul'a giden yataklıyı sevenlerin, boş arsalar. Bazı çocukların topu vardı, yakan top oynanırdı, kurtarmaca oynanırdı. Bu çocuklar olsa olsa istop oyununda İngiltere'yi ya da Almanya'yı seçmekle ayrılırlardı. Birbirlerinden çok daha zengin, çok daha yoksul çocukların nasıl birlikte oynadıklarını, hatta oynayıp oynamadıklarını bilemezlerdi. Çocuktan sayılmayan evlatlar unutulursa, evler iki katlı, tek katlıydı. Kalorifer daha yayılmamıştı, kapıcılar da kapıcı çocukları da. Benzer evler, benzer ev eşyaları, benzer bayramlıklar, benzer harçlıklarla oynayan çocuklar. Sadece bisiklet, paten ya da futbol topunu kıskanan. O zaman altın daha yok muydu? Köylüler, çingene çocukları görülmezdi pek. Ankara'ya göç başlamamıştı. Hükümet vardı Ankara'da. Ankara'da köylülerin bulvardan geçmeleri yasaktı. Erol 3 numara tıraşlı kafasını kaşıdı. Silikli Erol, 1. sınıfta okuma dersinde altına kaçırdığından bu yana kendisine yakıştırılan adıyla Silikli Erol. Kafasını kaşıyınca bir şeylerin değişeceğine inananlardandı. Ela kaleminin ucunu mürekkebe batırıp büyük bir dikkatle yazı defterine el yazısıyla "Bahar geldi" yazdı. Mürekkep şişesini Erol koluyla çarpıp devirmesin diye sağa aldı. Erol'un solunda oturan Şişko Aysel önlük cebindeki leblebileri çaktırmadan attı ağzına. Hemen hemen çiğnemeden hızla yuttu. Erol "Bahar geldi"sini bitirdi. Yine kaşıdı başını. Aysel'in koluna çarptı. Aysel'in baharının üstünde kocaman mürekkep lekesi yayıldı. Aysel Erol'un kafasına vurdu. "Eşek sen de." Erol çabuk cevap bulanlardan değildi. Yine kaşıdı kafasını, oturduğu yerde bir süre bir ileri bir geri sallandı. Aysel'in vurduğu yeri ovuşturdu. Zilin çalmasına yakın Ela'ya dönüp Aysel'e duyurarak, "Canımın içi." Sonra Aysel'e dönüp, "Sen de komşunun piçi," dedi. Ansızın yaşlar boşandı Aysel'den. Sonra öğretmeni Aysel gözyaşları arasında, "Bu Erol var ya öğretmenim, çok terbiyesiz. Ne yaptı?" "Utanırım, söylemem." "Söyle, söyle." "Affedersiniz öğretmenim, bana dedi ki komşunun piçi," dedi. Ela'ya da "affedersiniz, canımın içi," dedi. Öğretmen Erol'u cezaya kaldırdı. Olayı biraz başını kaşıyarak geçiştirdi Erol. Ama ya Ela? Bütün bir yıl koca sınıf Ela'nın ardından Silikli Erol'un canının içi diye alay etti. Ela canının içi olmanın komşunun piçi olmaktan niçin bunca önemli, alay edilesi bir şey olduğunu anlayamadı bir türlü. İleride büyüyünce komşunun piçini takmayan bir toplumda yaşadığını anladı. Anladı ya, canım sözü hep piç sözünü getirdi aklına. Ona canım dendiğinde piçleri düşündü ara sıra. Kurak bozkır kışın karı buzu soğuğuyla donmuş topraklarına baharın ilk yağmurlarını, sıcak yağmurları emdi. Toprak bir kışlık katılığın ardından büyük bir yavaşlıkla, isteyen bir yavaşlıkla yumuşadı, ısındı, kabardı. Yumuşayan, rahatlayan toprak taneleri tıkadıkları köstebek ve tarla faresi deliklerini ısınan güneş ışığına açtılar. Güneş toprağın derinine sokuldu, ısıttı, yeniledi. Toprak hızlanan tadın hemen ardından gelen, mutlaka gelen bir rahatlama ve boşalmayla canlandı. Çiçeklendi, dirildi. Unuttuğu canı içinde oluşturdu yeniden. Bu gerçek oluşumun, ısınmanın tadın ardından gelmesi gereken doğuma hazırlandı. Bekledi sancısını, onun için güçlendi. Karadeniz adam boyu dalgalarla erişti Tirebolu'ya. Eskiden, çok eskiden bir gölmüş Karadeniz. İçinde alabalıklar var mıymış? Böyle adam boyu, ev boyu Karadenizli'ye sorarsanız apartman boyu dalgaları yokmuş o zamanlar. Tatlıymış suyu, belki sazları miskin ördekleriyle. Sonra kocaman, koskocaman bir deprem gelmiş. Gölün çevresindeki haşin dağlar sarsılmış. Görkemli kayalar o duru göle yuvarlana yuvarlana açılmış, İstanbul ve Çanakkale boğazları. Hani o Ege'nin, Marmara'nın, çocukken Romalıların ya da Türklerin gölü diye ama hep göl diye bellediğimiz Akdeniz'in tuzlu, köpek balıklı, yakamozlu, trançalı suları karışmış o duru göle. Tuza alışkın olmayan sazlar kurumuş, kara gölün bütün balıkları, tatlı su balıkları zehirlenmişler. Bir ölüm başlamış Karagöl'de. Duru sular ölümü gölün ta ortasına sürmüşler. Boğazlardan koşturan dalgaların itici gücüyle. Ölüm üst üste yığılmış gölün dibine, ortadaki en derin çukura. Ölüleri kokuşmuş zehirli gazlar, ölümcül gazlar bitmek bilmeyen baloncuklarla su yüzüne çıkar olmuş. Ta o zamanlardan beri ölüm gazları su yüzüne çıktıkça patlarmış sular. Karadeniz'in ortasından kıyılara, kasabalarda yaşayan insanlara doğru dev dalgalarla koşarmış o eski ölüm. Karadeniz ölümü bilen bir miskinliktedir. Her gün kayalara vuran ölümle kasaba miskinliği çatışır. Başka miskinliklerden bir ölüm tanışlığıyla ayrılan bir miskinliktir bu. O sabah bir gün öncesinin ölümünü unutmuş bir Tirebolu'da yeni bir miskinlik vardı. Sıcak hava, durgun deniz. Bütün balıkçılar denizde. Kadınlar, kadınlar serin köşelerde, gizlide. Kasabanın miskinliğinde ya da canlılığında yoktur payları. Bir evin bütün tahtaları arasında yedi canlı tahta kurları yaşasalar da, cirit atsalar da, en çılgın yaşamı sürdürseler de, o evin canlı bir ev olduğunu kim söyleyebilir? Tirebolu kadınları da Tirebolu'nun tahtaları arasında, karınca yuvalarının diplerinde, örümcek ağları arasında gizli ev içi canlılıklarını sürdürüyorlar. Kabul günlerinde şube reisinin karısından mal müdürünkine sıraya diziliyorlardı elbet. Döşeme tahtaları arasında. 5 ev, 10 ev ya da 50 evdi Tirebolu. 50 memur, 10 esnaf, birkaç tarla mısır koçanı, birkaç tarla köylü, çok hamsi, belediye lokantası, belediye bahçesi, belediye sineması, belediye helasıydı. Bir de denizi gören, denizin ortasındaki ölümü gören ağaçsız bahçesiyle ilkokul. Kurumuş akasya dalıyla Dumlupınar İlkokulu'nun denizi gören toprak bahçesinde Mehmet toprağa bir dikdörtgen çizdi. Tek gözünü kısarak bir yerdeki dikdörtgene bir öğretmenin et kafa Rıfat'a baktı. İşte genel ev böyle bir yer. Rıfat'ın gözleri şişik kapaklarının aralığıyla bir kapandı bir açıldı. Kapısı nerede lan? Akasya dalı çizginin bir yerinde durdu. Nerede olacak alık burada işte. Mehmet dudaklarını dişledi. Trebolu köprüsünün müteahhitliğini yapan babası mühendis Necip Bey'in plan incelerken takındığı bütün tavırları takındı. Yerdeki çizgilere uzaklaşıp yakınlaşarak arada kafasını kaşıyarak burası kapısı, burada koridor, burada odalar, hepsinde geniş bir karyola. Dolap, sandık, anasıyla babasının yatak odasında ne varsa saydı hepsini. Şurada bir iskemlede yaşlı bir kadın oturuyor. Yanında bir masa, masanın üstünde lekeli bir örtü. Bir tabak, tabağın içinde 10 kuruşluklar. Şimdi de Trebon'un en yeni, en lüks yapılarından belediye helasını anlatıyordu. Deme, genel ev 10 kuruş mu? Bir yanlışlık yaptığını, genel ev uzmanlığıyla bağdaşmayacak bir yanlışlık yaptığını hemen çaktı Mehmet. Bazıları bozuk veriyor, kapıcılar, odacılar falan. Hep genel eve gider onlar. Komşu kaymakamın ki oraya buraya koşturduğu kocasının odacısı ne zaman gecikse eşi oğlu eşek genel eve gitmiştir. Başka nereye gider o dağıyısı derdi anasına. Nereden biliyorsun? Biz Ankara'da mühendisken gazetede okumuştu babam. Albayınki kabul günlerinde hep biz Erzurum'da yüzbaşıyken, Çanakkale'de binbaşıyken diye konuştuğundan Mehmet bir mesleğin bütün aileye ait olduğunu sanıyordu. Peki kaç para gerek genel eve girmek için? 10 lira. Bir ıslık çaldı Rıfat. Onca parayı nerede buldun lan? Zil çaldı. Mehmet ayağa fırladı, okula koştu. Koşmaya başlamadan önce ama ayağını Rıfat'ınkinin önüne koydu. Uykusundan silkinip koşmaya yeltenen Rıfat yuvarlandı çelmeyle. Yüzü koyun kapaklandı genel ev planının üstüne. Burnundan boşalan kan Mehmet'in çizdiği, Mehmet'in elle tutulur gibi anlattığı, Mehmet'in var kıldığı karyolalara doğru aktı. Tükenen son kırıntıların hiçbir anlamı kalmamıştı karıncalara. Baharı o karanlık toprak diplerinde nasıl sezdilerse bini binlercesi bozkırın yüzüne çıktı. Kendileri için çok büyük engelleri aştılar. Kaynayan, durallık tanımayan bir yüzeyde ilerlediler. İlerlediler. Her adımları bir şeyi değiştirdi. Görünmeyen bir şey, ufak ama bitmeyen değişim karınca adımlarıyla da olsa ilerledi. Görmeyenleri, göremeyenleri şaşırttı bir gün. Yenişehir Selanik Caddesi 68'e bir apartman yapıldı. Tek katlı, iki katlı evlerin yanına. İlk kaloriferli apartman, sonra ikinci, üçüncü kalorifer kazanları ve kapıcılar. Kapıcılar çevre köylerden ortak denkledikleri yorganlarıyla geldiler. Karıları bulgularını, tarhanalarını, doğmuş ve doğacak çocuklarını nicedir bir sılaya hazırlamışlardı. Yenişehir'e en yakın sırtlara, Büyük Esat sırtlarına, Deliller Tepesi'ne gece kondular kuruldu. Gaz tenekelerine dikildi çiçekler. Yenişehir'de yeni çocuklar, kışın ayaklarına mes giyen, kanun zoruyla 10 yaşından sonra ilkokula başlatılan çocuklar, yeni sözcüklerle, el kol hareketleriyle 10 yaşında ilkokula başlayıp, 15 yaşında ilkokuldan ayrıldılar. Yenişehir Mimar Kemal Okulu'nda her sabah dersten önce bir arama fasılları başladı. Öğretmen elinde iki kalem hep aynı çocukların başlarını karıştırdı. Hep aynı çocuklar 0 numara tıraş olmaya gönderildi. Ayıklandı bitler. Sınıfın yaşça büyük, akılca küçük çocukları ayıklandı. Ayıklananlar arka sıralara oturdular. Önde oturan çocukların kazınmadı kafaları. Bazı bazı öğleden sonraları ve hafta sonları öğretmenin evine gidip temizlik yapan çocuklar. Pazardan öğretmene alışveriş eden çocuklar, fileleri yüklenen ama öğrenemeden ilkokul 3. sınıftan ayrılan çocuklar, arkadaşlık edilmemesi gereken, kötü söz öğreten, oyun bilmeyen çocuklar ayıklandı. Aile çocuğu kimdir, kim değildir açıkça ayıklandı Yenişehir'de. Ela, Şükran, Gönül, Esin bahçe duvarının üstünde yan yana oturuyorlardı. Şükran aralarında en gelişmişleri, serpilmişleri besbelli bu. Ona değişik giysiler dikiliyor artık. Oturması başkalaştı. Açıldı mı etekleri kapatıyor hemen. Ötekiler de etekleri açıldı mı Şükran'ın sözüyle örtüyorlar artık. Yanakları kızarıyor, sık sık aynı şarkıyı söylüyor Şükran. Dudaklarını yalıyor durmadan, parmaklarını tükürükleyip kirpiklerine sürüyor. İki parmağıyla inceltiyor kaşlarını tükürükle. İnce bir çizgiye yapıştırıyor onları. 10 dakikada bir eve gidip saçlarını tarıyor, oyunların çoğuna katılmıyor. Koşmuyor, kemerini sıkıyor, soluğu kesilene dek. Ela'nın her sözünü, her davranışını kınıyor. Ayıp, Ela ne yaparsa yapsın çok ayıp. Şükran'da bir şeylerin değiştiği belli. Ataçlar, gürbüzler, atilalar, istopta hep onu vurmaya çalışıyorlar. Şükran oynarsa tabii, Şükran oyunu bıraktı mı hepsi bırakıveriyor. Şükran oynarsa oyun var, oynamazsa oyun yok. Ela çok bozuluyor buna. Ela hep oynamak istiyor. Yakan top bitince voleybol, o bitince kurtarmaca, saklambaç, seksek ne olursa olsun oynamak. Şükran'ın değişimiyle bu oyunlar da değişti, duruldu. Oyun düzeni yıkıldı ansızın. Güzelim eski sürekli oyunlar Şükran'ın değişimiyle büyüyen bir duvarın ardında kaldı. Ela nasıl da kızıyor Şükran'a, mızmızın biri o. Sık sık yemek yemiyor evinde, alınıyor, küsüyor ve en kötüsü bir oyunu bile sonuna getirmeden oynamam diye bırakıveriyor. Oynamam, Şükran oynamaz. Sokağın en son, en amansız kanunu. Şükran oynadı mı bütün oğlanlar da oynamaz. Sokağın oyun düzeni Şükran'ın iki dudağı arasında. Ben oynamam. Oyunlar birikiyor, birikiyor, ha patladı ha patlayacak. Patlamıyor, duruyor saatler. Olması gerekenler olmuyor. Ataç da oynamıyor, Gürbüz de oynamıyor, Atilla da oynamıyor. Ne Atilla oynuyor, ne Gürbüz, ne de Ataç. Ela sevmez Şükran'ı. Ölse Şükran, birikenler çağılsa, çağılsa. Ela, Şükran, Gönül, Esin oturuyorlardı, yan yana oturuyorlardı duvarın üstünde. Yine oynamadan, yine fısıldaşılıyor. Gönül'le Esin kızmıyorlar Şükran'a. Çünkü Şükran onlarla fısıldaşıyor. Ela fısıltıların dışında oyunsuz. Gürbüz'le Ataç karşı kaldırımda. Onlar da fısıldaşıyor, kızgınlar. Ela bir an sandı ki Şükran'ın oyunu bırakmasına kızmışlar. Gönül arada bir karşı kaldırıma gidip geliyor. Bir Şükran'a, bir Ataç'a bir şeyler fısıldayıp duruyor. Ela'nın umutları suya düştü. Gönül oyun içinde böyle çabalamaz. Şükran kahkaha atıyor, saçlarını arkaya atarak. Hedi Lamar gibi öyle gülüyormuş Hedi Lamar. Ela katılır gibi gülerdi oynarken. Şimdi de öyle katılır gibi gülünce ayıplıyor Şükran. Ağlamak istiyor Ela. Ataç parmaklarına bir musluk halkası geçirmiş. Cüneyt ile Atilla da bahçe musluğunun halkasını sökmeye çalışıyorlar. Bir süre sonra her şey dururken, hiç oynanmazken Ela baktı. Hepsinin musluk halkalarını parmaklarına geçirdiklerini gördü. Bunun anlamını biliyor Ela. Musluk halkalarının niçin parmaklara geçirildiğini. Bütün mahalle musluk halkalarının ne işe yarayabileceğini Deliller Tepesi'ndeki oğlanlardan öğrendi. Deliller Tepesi'ne kavgaya gidip dayak yiyerek dönen Yenişehir çocukları niçin yenildiklerini anlattılar çünkü. Tepedeki oğlanların parmaklarına musluk halkası geçirip dövüştüklerini. Şimdi anlatılanlar gerçek olacak. Musluk halkalı bir dövüş olacak. Anladı Ela. Demek ki kavga var. Demek ki birikenler patlayacak. Ama kavgadan Şükran'a ne? O Deliller Tepesi'nin çocuklarıyla edilen kavgalarla ilgilenmedi ki hiç. Musluk halkası numarasını çaktıktan sonra tepeye gidip niçin zafer öyküsüyle dönen Gürbüzler, Ataçlar onları dinlemediği için Şükran'a nasıl küsmüşlerdi? Şimdi Gürbüz, Ataç, Atilla, Cüneyt hep birlikte bir kavgaya hazırlanıyorlar. Şükran'ın da ilgilendiği bir kavgaya. Ela Şükran'ın ilgilendiği bu kavgaya karşı durduğu içinden kiminle dövüşecekler diye sordu Esin'e. Karşılık alamadı. Şükran dudaklarını ıslatıp baktı Ela'ya yukarıdan aşağı. Alişan'la kavga edecekler elbet. Niçin Alişan'la ve niçin elbet? Alişan Selanik 68'in kapıcısının kavruk oğlu. Sümsüklü Alişan, sinek Alişan, karınca Alişan. İstese belki Ela bile dövebilir onu. Alişan'la edilecek bir kavganın seyredebilecek hiçbir yönü olamaz. Şu Ela'nın anasının yemek verdiği Alişan'la dövüşmek için mi silahlandılar musluk demirleriyle? Bir sıkımlık canı var onun. Alişan'ı sık sık tokatlar babası. Alişan her tokatta yere düşer. Görenler, dövme oğlanı, bir sıkımlık canı var zaten derler. Gürbüzlerin, Ataçların, Deliller Tepesi'ndeki zaferleri bir anda küçüldü Ela'nın gözünde. Musluklu kahramanlık hikayeleri Alişan'ın sıskalığında dağıldılar, ufaldılar. Niçin döveceklermiş Alişan'ı? Gönüllü Esin fısıldaştılar. Şükran yüksek sesle. Söylemeyin ona, gider anasına fitler, annem de duyar sonra. Yine ıslattı dudaklarını, Esin'in kulağına bir şeyler söyledi. Ataç Esin'e, Esin Ataç'a. Ela topu yeniden aldı, caddenin ortasına koydu, ayağını dayadı topun üstüne. Haydi yakan top oynayalım, münasebetsiz. Islandı yine dudaklar. Ay ne münasebetsiz şey, sırası mı şimdi? Ela bir tekme vurdu topa. Şükran oynasa o zaman onlar da oynar. Ama Şükran oynamaz. Derdi Alişan'la onun. Esin'le Gönül fısıldaşıp gülüşüyorlar. Sokağa büyük olaylar yaşatan Şükran'a hayran. Topu alıp Şükran'ın kafasına atmak istiyor Ela. Alişan Şükran'a ne yapmışsa iyi yapmış. Alişan Şükran'a ne yapmış olabilir? Alişan'ın ne yapmış olabileceğini bir türlü anlamıyor Ela. Şurası belli. Alişan'ın Şükran'a yaptığı şey, Ataç'ı çok kızdıran bir şey. Alişan ne yapmışsa canına değsin. Zavallı Alişan. Bir sıkımlık canını alacaklar şimdi. Bütün bu musluk halkalarıyla Şükran seyrediyor diye nasıl gaddarca. Cüneyt kapıcı dairesinin penceresine gidip Alişan'ı dışarıya çağırdı. Alişan dışarı çık, sana bir şey söyleyeceğim. Birden birikenlerin patlaması gibi birden sesini duydu Ela'nın sokak. Osman Bey amca, Alişan'ı dövecekler. Osman elinde sopayla fırladı bahçeye. Oğlanlar parmaklarında musluk halkalarıyla çil yavrusu gibi dağılırken Ataç Ela'ya, piç kurusu dedi. Ela yanıtladı kurulmuş gibi, canımın içi. Şükran, Gönül, Esin güldüler, güldüler, güldüler. Hüsniye, Hüsniye, Ataç seni ne yapsın? Bir hafta sokağa çıkamadı Ela. Bir hafta sonra Alişan Bodrum'da öpünce Ela'yı kimseye bir şey söyleyemedi. Alişan'ın suçunu paylaştı bilerek. Sık çalılıklar aralandı. Uzun yuvarlak başlı, kısa boylu, üst dudakları yarık, kuyruğu kısa ve dik, uzun arka ayakları, kısa ön ayaklarıyla bir tavşan bozkıra çıktı. Düşmanları insanlar, tilkiler, kurtlar, yaban kedileri, başaklar, yırtıcı kuşlar. Sayıları çok olan düşmanları yoktu görünürde. Olsa bile sağa sola saparak, zikzaklar çizerek koşacak, izini kaybettirecekti. Ya da gündüz yuvasında dinlenecek, akşam alacakaranlıkta beslenmeye çıkacaktı. Güneşli ve kuru tarlaya kazdığı yuvasında. Topluca öbür tavşanlarla yol yol karanlık tünellerle bağlanan yuvasında, giriş kapısında gizlenip çıkış kapısından kaçtıkları, şalgam, bitki kökleri, ot ve çimen yiyerek, kesici dişlerle bütün genç bitkileri yiyerek, yılda 5-7 kez doğurarak, 5 yıl içinde bozkıra binlerce tavşan yayılarak yaşadıkları yuvada. Dişi tavşan yavruları için bir yuva kazdı. Tek kapılı dar yuva. Kaçış kapısı olmayan, giriş kapısı daima kapalı bir in kazdı. Karnından yolduğu tüylerle bir yatak yaptı yavrularına. Et parçasına benzeyen yavrularını tanımamış, benzetememişti bir şeylere. Yine de kapalı gözlerini yaladı yavrularını. Onlara tek kapılı bir in yaptı. Balıkçılar topladılar ağlarını. 5 küfe hamsi Karadeniz'e geri döküldü. 5 küfe boşa ölüm. Hiçbir şey aşamaz belirli bir sınırı Tirebolu'da. 5-10 metrelik, 5-10 bin liralık, 100 görümlüklü, başlıklı, düğün yemekli, sünnetli, oruçlu, şeker ve kurban bayramlı, büyüklerin eli öpülesi ve yanlarında cigara içilmeyesi, erkekten tat alınmayası ve kadının insandan sayılmayası. Çünkü erkeklik gururlu ve aile namuslu, tüfekli, tabancalı bir sınırı. Yalnız arada bir Karadeniz dalgaları alışılmış apartman boyunu aşarlar. Arada bir Tirebolulu, Tirebolu sınırlarını aşar. Tabancalar, tüfekler patlar, bir ölümün ardından düzen kurulur Tirebolu'da. Mehmet mühendis babasının İstanbul'dan getirdiği tabancayla kapının önüne çıktı. Kapının önünde iki kedi dövüşüyordu. Mehmet'in kedisiyle yabancı bir sokak kedisi. Mehmet kedisini kucağına aldı, kabarık tüyleri kamburlaşan sırtıyla dövüşten vazgeçmeyen yabancı kediye bir tekme savurdu. Tabancasını bahçe duvarına bırakmıştı, okşamak için kedisini. Kedi yummuş gözlerini mırıldıyordu, dövüşü tümüyle unutmuş. Kediyi yere bırakıp uzandı tabancasına. Kedisiyle hırsız polis oynayacaktı yine. Sokağın o bıçkın çocuklarıyla oynama diyordu anası, oynama. Onlar sanki Mehmet'le oynamak istiyorlarmış gibi. Mehmet sokaktan geçerken ardından sövüyorlar, çelme takıyorlardı ona. Tabancasına uzandı, tabanca yok, nasıl olur? Hızla döndü arkasına, yavur kesen paşanın Nuri elinde Mehmet'in tabancası sırıtıyor. Nuri'nin dedesi ya da dedesinin dedesi kestiği Rumların sayısıyla övündüğünden onlara ailece gavur kesen paşanınkiler derler. Nuri'nin babası Osman'a gavur kesen paşanın Osman dedikleri gibi. Hepsi kafadan üşütüktür bunların der babası. Piri için adam öldürürler. Versene tabancamı. Erkeksen kendin al. Ver be, sıkıysa alsana muhallebici. Mehmet içeri eve koştu ağlayarak. Anasına söylemek, Nuri'yi şikayet etmek, tabancamı Nuri'den alsana demek için koştu eve ki anası onu ters bir suratla karşıladı. Yanında et kapa Rıfat'ın öğretmen anası. Mehmet tam açacaktı ağzını, iki tokatla yerde buldu kendini. Anasının çığlığı sokağa yayıldı, yayıldı. Sen genel evi nereden biliyorsun ha? Nereden biliyorsun ha? Nereden biliyorsun ha? Tokatların ve çığlığın sesi sokaktan gitmeden eve girdi anası. Sokak kapısı çarpıldı. Mehmet merdivenlere oturup ağlamaya başladı. Bu kez Nuri'ye sığınmayı umarak. Ben genel eve gitmedim ki, boşuna tokat atıyor bana. Nuri umursamadan, gideydin lan dedi. Mehmet sildi gözyaşlarını, dudaklarında kalmış son muhallebi artıklarını yaladı. Nuri Mehmet'i dürttü. Hırsız sensin, tamam mı? Varım, sen hırsız ol. Yo, ben polisim oğlum, sen hırsız. Asıl sensin hırsız, tabancamı aldın. Nuri bir adımda Mehmet'in oturduğu merdivene sıçrayıp kafasına bir tokat patlattı. Hırsız sensin, tamam mı? Tamam. Bir saat sonra soluk soluğa eve döndü Mehmet. Evde kapıdan girer girmez babasından genel eve gittim diye yalan attığı için bir, Nuri ile oynadığı için iki, tabancasını kaptırdığı için üç tokat yedi. O gece Mehmet penceresinden denize, denizin ortasındaki ölüme bakarak hem ağladı hem düşündü. Düşündü ki Nuri çok çabuk büyüse, büyüyüp genel eve bir gitse, dedesi gavur kesen paşa gibi bir dellense, Mehmet'in tabancasıyla bütün genel evi bir öldürse, öldürse, öldürse. Kuru dallar küçük, yeşil tomurcuklarla yeniden tanıdılar kirpileri. Bozkırı yeni tanıyan bir kirpi, hortuma benzeyen ağzıyla tatlı baharı. Küçük, tüylerle kaplı, nokta gözlerle bitimsiz yaşamayı kirpi adımlarıyla seçmeye yöneldi. Başıyla kazdı ısınan, kabaran toprağa. Omuzları kürek gibi çalıştı, çalıştı. Gün batımında uzun karanlık yolunu bitirmişti. Zamanı hazırdı artık. Yavruları doğurduğu haziranlara toprak kurtları yuvasında biriktirmeye biriktirmeye bir toprak kurdu gördü ansızın. Başını dişleriyle kopardı. Kurdun canlı kıvranan artığını durmadan gelişen kirpi için bitmeyen bir zamana ayırdı. Av kuşları, leylekler, bütün o amansız düşmanlar uzakta kendi anlarını beklediler. Kollarını böyle aç, aynen. Bak resme bak dedim sana. Ay ne beceriksiz şeysin, hiç aşk filmine gitmedin mi kız? Hah şöyle tamam, saçlarını yastığa iyicene yay. Gözlerini yarı kapa, arasından süzgün bak. Kız Allah kahretsin seni emi. Şaşı bakma öyle. Böyle benim gibi baygın baygın bak. Şenel bir elinde Yıldız dergisi buyruklar yağdırıyor yine. O her şeyi daha iyi bilen halk kraliçeleri gibi. Diana Durbin'in bir resmi var dergide. Eteklerini açıp yatağa yatmış. Saçları yastığa yayılmış, gözleri baygın. Aynı pozu Ela'ya verdirmeye çabalıyor. Oldu oldu, sakın bozma, böyle dur. Şeneller Selanik 68'in bodrum katında oturuyorlar. Şenel'in babası yok. Anası bakanlıkların birinde daktilo. Pazar günü arka bahçede can sıkıntısından çiçek koparmayı düşünen Ela'yı Şenel bodrum penceresinden eve çağırdı oynamaya. Şenel ne zaman çağırsa Ela nedense hep gitmek istemez. Yine de gider gizli bir serüven duygusuyla. İşte yine uydu Şenel'in çağrısına, bütün isteklerine Şenel'in. Yatakta sırt üstü, Şenel nasıl diyorsa öyle yatarken ansızın açıldı kapı. Ela korkuyla sıçradı, bir tesbih böceği gibi kıvrıldı yatağın içinde. Bazı bağırışlar, çığlıklar bekledi. Oysa Şenel'in anası Ela'ya bakmadı bile. Bir küçük kızın yatakta sevişme öncesi tavırlar taşıması çok gündelik bir olaymışçasına. Şenel'e döndü, perdeyi kapa der gibi. Yıldız dergisini ben okumadan alma demedim mi? Hızla kapandı kapı. Başka türlüsünden demedim biler, sokak kızı mı olduğunlar bekleyen Ela, suçlu olduğuna, yanlış bir şey yaptığına tek başına inandığını, tek başına korktuğunu, titrediğini anladı. Anası olsaydı şimdi, Ela'nın anası neyin yanlış olduğunu, neyin yapılmaması gerektiğini bilen ve hiç unutmayan, unutturmayan Ela'nın anası. Kapı açıldığında bir titremeyle gelen suçluluk duygusu anlamsızlaştı birden. Tam Diana Durbin olmuştum, Şenel'in anasının yüzünden. Hayır hayır, annemin yüreğime saldığı, ta beynime yerleştirdiği bir şeyler yüzünden küçük, sıska bir kız oldum yine. Ela da bütün anaların aynı şeylere kızdıklarını, aynı şeyleri söylediklerini sanıyordu. Çünkü doğruydu onlar, gerçekti, kesindi. Bütün çocuklar gibi anasınca konan yasakların dünyanın yasakları olduğunu sanıyordu. Tanrı yasakları olduğunu. Aynaya göğüslerinin nice büyüdüğünü anlamak için bakarken yakalanmak, doktorculuk oynarken yakalanmak, bütün çocuklar için çocukların aynı suçlardan korktuklarını, bütün çocukların aynı büyüklerden, aynı şeyleri önemseyen büyüklerden korktuklarını, bütün bu suçları bilerek, yine de işleyerek, o hak edilmiş cezalardan korkarak, Diana Durbin olmak nasıl zor? Ela düşündü ki anası asla Diana Durbin olmamıştır. Bir ananın yüreğe salabileceği bunca korkuyla kimseler Diana Durbin olamaz. Şenel söyleniyordu başka konularda. Eşek karı, dergiyi aldı, kıskanıyor, ne olacak? Şenel, Ela değil, saatlerce arpacı kumrusu gibi kurmaz. Hep bilir yapacağını, yapar da. Ela'nın elini göğsüne değdirdi. Bak kız göğüslerime nasıl büyüdüler. Ela ansızın yüreğini sıkan bir kıskançlıkla elledi Şenel'in göğüslerini. Hem utandı hem elledi. Hoşlandı da. Şenel seyretti Ela'nın kıskançlığını, hoşlanmasını. Doydu. Sana da iki portakal koyalım. Kızarsa annen, o şimdi yıldız okuyor, top atsan duymaz. Ela portakalları kazağının içine yerleştirdi. Aşağı düşmemeleri için kuşağını belinin altından bağladı sıkıca. Şenel ansızın sarıldı Ela'nın beline. Kapa gözlerini, dudaklarını az arala. Ela Şenel'in her dediğini yaptığına kızarak yaladı dudaklarını, gözlerini yumdu. Ben öpünce hafifçe belin bükülsün arkaya doğru, tek ayağını da yukarı kaldır. Ansızın Şenel'in dudakları gerçek oldu. Nemli, ılık, emici, ah nasıl tiksindirici. Arkaya eğilmeliydi biliyordu ama o dudakları tanımakla birlikte gelen tiksintiyle öğürdü. Arkaya değil öne eğildi, kusacaktı. Kafa kafaya çarpıştılar Şenel'le. Allah belanı versin emi, you are always in my heart filmindeki gibi öpüşecektik. Diana Durbinler öpüşürken kusmazlar hiç, anaları yoktur diyecekti Ela. Kız ne daldın yine, öpüşelim mi? Hiç Ela, filmdeki şarkıyı söylesene. Ela Şenel'den daha iyi yaptığı bir şeyi hatırladı hemen. You are always in my heart. Şenel, Ela'nın üstünlüğüne karşı yapacak bir şey aradı, o doğuştan, o güçlü adilikle. Yerim seni heart, heart, heart. Pis sen de, ne bozuyorsun şarkıyı soğuk şakalarında. Şarkıyı söylerken saçları uzamış, göğüsleri büyümüştü. Şimdi her şey eskiden olduğu gibi. Niçin ağlamasın? Sulu göz, şaka yaptık kız, soğuk nevale. Amma sulu zırtlaksın be. Hadi başka bir şey oynayalım, bacaklarını aç. Bu kadarı da fazla ama. Bu çok büyük bir suç artık. Nasıl olur? Ela'nın anası yok burada. Yakalayamaz, göremez ama suç işte belli bu. Ela yatağa uzandı, bu suçu işleyecek. Niçin dinliyor Şenel'i? Niçin büyümüyor göğüsleri? Şenel Ela'nın üstüne uzandı, hiçbir şey olmuyor. Bunca büyük bir suç işlenirken hiçbir şey olmuyor. Top oynar gibi aynı. Aynı yükselen ve alçalan heyecanla yorulup dinlenerek. Oyunu yeni öğrenenlerin ilgisi dışarıda kalmışlığıyla. Şenel dışında değil oyunun, solukları hızlanıyor, sürtünüyor Ela'ya. Artık tek başına oynuyor, doktorculuk, evcilik oyunları. Bacakları kopuk bez bebekler, tüyleri içlerinin samanları dökük ayılar, renkli kutular, plastik çıngıraklar, eski oyuncak sepetlerinin soluk, yıpranmış, üzgün ve terk edilmiş oyuncakları yerlere saçıldı. Anası o en sivri, en eksilmez sesiyle, ''Sana oyuncaklarını topla demedim mi?'' dedi. Ela, Şenel'i itti üstünden, sese uyanarak sesin dönüştüğü güçle. ''Ne oluyorsun kız?'' ''Soluyor Şenel. İşte ne olmuyorsa Ela'ya, Şenel'e o oluyor.'' Ela'ya olan bu, anasının, Şenel'in anasının kızmadığını, sivri, eksilmez bir sesle Şenel'in soluklarını bölmediğini bilmek. Niçin kızmıyor Şenel'in anası? Niçin yakalamıyor? Niçin demedim mi sanaları düşünmeden kapıp koyuverebiliyor kendini? Şenel, bu oyunların suç olduğunu niçin bilmiyor ya da bilip aldırmıyor? Sakınmıyor, utanmıyor, niçin? Anan kızmaz mı? Neye? Doktorculuk oynamana mesela. Şu anda yaptıklarını nasıl adlandırmak gerektiğini kestirememişti Ela. Niçin karışsın, parayla değil ya, tel dolabındaki peyniri bitirmeme karışır bak. Ya da ne bileyim, Yıldız Dergisi'nin kapağını yırtmama, pabuçlarımı eskitmeme. Anladı ki Ela, Şenel'in anası karışmıyor göğüslerinin büyümesine. Kendi göğüsleri anası kızar diye mi büyümediler hala? Sana göğüslerini büyütme demedim mi diyeceği için mi? Doktorculuk oynarken anasını kollamaktan oyunun tadını çıkaramadığı, Şenel'den tiksindiği için mi? Niçin bütün anaların yasakları, tanrıların yasakları gibi kesin değil? Değişik yasaklar, değişik aile kızları. Anasının sokak kızı diye dudak büktüğü kızlar, aile kızlarını biliyorlar mı? Onların yasaklarını, aile yasaklarını. Yoksa onların başka sokak yasakları mı var? Değişik yasaklar, değişik kızlar. Evcilik oyununda kocayı oynayabilen, göğüsleri daha çabuk büyüyen, bedava olan her şeyi yapmaya izinli kızlar. Şenel Ela'yı dürttü. Dalmasana kız, bir daha yapalım mı? Ansızın kinlendi Ela. Annem seninle oynamama izin vermiyor. Oynamazsan oynama. Ela tiksiniyor Şenel'den ama yine de bir şey bilmek, bir şeye yetişmek gerektiğini duyuyor. Şenel'in daha önce vardığı bir noktaya varmak gerektiğini, tiksinse de. İstemeyerek kapıya yöneldi Ela. Bahçe, can sıkıntısı, bahçe duvarına oturmak, hiç ilerlemediğini, gelişmediğini bilmek. Göğüslerinin hep tahta kalacağını, değişik solukları tanıyamayacağını bilmek. Durmak, oturmak, bir öğle sıcağında sinek ısırmasından ölmek. Bunları istemiyor, bitirdiklerini, öğrendiklerini, kendisine öğretilmiş olanları, öğrenilmiş olmanın getirdiği bitmişliği istemiyor. Yıkanmış çamaşırlar, temiz giysiler, boyalı pabuçlar, terbiyeli cümleler, efendimler, günaydınlar, teşekkür ederimler, rica ederimler, öğrenildi bunlar, bitti. Şimdi tahta göğüsleri geliştirecek yeni kapıları açmak gerek. Yanlış kapıları, doğru kapıları ama açmak, mutlaka açmak. Oysa şimdi bahçeye çıkınca oturacak, bekleyecekti. Anasının eve çağırmasını, yemek yemeyi, afiyet olsun demeyi, ellerini yıkamayı, dişlerini fırçalamayı, yararlı bir kitap okumayı, büyümeyi, hep istenen ve öğretilen bir biçimde gelişmeyi, göğüsleri tahtada kalsa, beklemek. Şükran oynamıyor, annesi bütün oyuncaklarını tavan arasına kaldırdı. Gururunu, Şenel'den daha iyi bir aile kızı olduğunu unuttu, unutmak istedi. Şaka söyledim, hadi barışalım, atışmasana köpek. Ela hiç kimseye kızmadığı kadar kızıyor Şenel'e. Ondan hayatında duyabileceği bütün tiksintilerden öte tiksiniyordu. Yine de oynamak istiyordu. Duymak, görmek, bilmek, tanımak istiyordu. Kapıya doğru yürüdü. Şenel gözlerini kısarak sordu ansızın. Sen oldun mu? Ne? Aybaşı. Ne aybaşısı? Genç kızlar bilir. Bu son kurşunla bütün canlılığını yitirdi bacakları. Kaldı öylece, yürüyemedi. Topumu geri ver, benden aşırdın onu. Pışık, o benim topum. Bir senin mi topun olur? Onu bana babam aldı. Baban yok ki, yalancı. Bende baba çok. Bu top Almanya'dan geldi bir kez. Bana da Almanya'dan geldi. Yalancı sen de. Atışma köpek. Ela odadan çıktı. Karanlık holde Şenel'in anası, dikiş makinesine vuran ampulün ışığında çok önemli, yeni, anlaşılmaz, yabancı biri gibi göründü Ela'ya. Durdu, düşündü, bütün gücünü topladı. Teyze, Şenel'e bir şey söylesenize, benim topumu aldı, geri vermiyor. Şenel'in anası makinayı çalıştırdı, konuşmadı. Konuşmadı bir süre. Ela'ya dönüp bakmadı bile. Sonra yeniden iplik takar gibi makineye çok alıştığı bir şeyi yapar gibi, yalan söylemeyi bilenler, niçin ve ne zaman yalan söyleneceğini bilenler, buna hakkı olduğunu sananlar gibi umursamada. Yalnız senin mi topun olur? Bu top benim ama. Hadi oradan bacaksız, o topu ben aldım Şenel'e. Hiç de değil, Almanya'dan geldi o top bana. Almanya'dan aldım ben de. Kız git başımdan, yanlış diktim senin yüzünden. Makine sesleri, çıplak ampul, çıplak yalan, sessizlik. Kimsenin bir şey yapamayacağı, değiştiremeyeceği bir şey. Gizli bir hak. Ela sustu. Demek doktorculuk oyununa, açık saçık sözlerle karı kocalık oynamaya, aşk romanı okumaya karışmamak demek, kızının hırsızlığını bile bile örtbas etmek demek, aybaşı olmak demekmiş, göğüslerin erken büyümesi demekmiş. Demek ki Ela ne kadar hınçlansa, çünkü belli ki topunu Şenel çalacak, belli ki Şenel'in anası buna karışmayacak. Belli ki gizli bir iş bölümünde her şey paylaşılmış, susulan konuşulmayan haklar var. Şimdi kıskanma sırası Ela'da, o gizli iş bölümüne göre. Başı yerde sokak kapısına yürüdü. Açtı kapıyı, tam sokağa çıkacaktı, döndü topukları üstünde. Dikiş makinesinin sesini bastıracak kadar yüksek sesle. ''Siz de kahvaltıda tereyağı yemiyorsunuz ya.'' dedi. Derinlerde toprağın derinindeki asma kökü o hafif taşlı kumlu yamaca doğru gelişti. Kısa kahverengi esmerimsi gövde yardı toprağa. Gelişti, dallandı. Toprakta yerini belledi kütük. Yaprakların koltuk altlarından uzandı dallar çabuk çabuk. Genç sürgünler sülük gibi kıvrıldılar. Çatallı uçlarıyla çevreye tutundular, yayıldılar. Büyük el ayası damarlı, bölümlü yaprakların dişleri genişledi, sıralandı, art arda. Alışılmış süreler geçti. Çiçekler dallar üzerinde salkım salkım açtılar. Kase biçimi tomurcuklar belirdi. Çanak yaprakları, taç yaprakları. Erkek organlar olgunlaşan çiçeğin külahını devirdiler. Tek dişi organ meyveye dönüştü, üzüm oldu. Salkım salkım, yeşil, sarı, kırmızı ve kara. Çekirdekli, çekirdeksiz kimi. Önce ekşi koruk. Olgunlaştı, tatlılaştı, ağırlaştı. Salkımlar dalları toprağa çektiler. Sapları ağır meyvelerle aşağı döndüler. İnsanlar, hayvanlar ya da kuşlar bundan hoşlandılar. Çok doğaldı bu. Fenerden Haliç'in en ortodoks ucundan kayıklar köprüye kürek çekti. Köprünün altından geçti balıkçı kayıkları, balıkçı meyhaneleri. Yanık yağlar kızdı yeniden. Kızardı uskumrular, palamutlar. Kimi ekmek arasına kızarmış uskumru koyup yedi. Kimi uskumru satanlara, uskumru kızartanlara, ekmek arasına koyup yiyenlere, köprüden geçen hamallara baktı. Seyretti, ilginç buldu. Eteklerini savurarak bir papaz geçti. Köprüden arabalar, yayalar geçti. Köprünün iki başında işi olanlar, köprünün bir başında alacakları, öbür başında verecekleri olanlar geçti. Köprünün iki başında alacakları, verecekleri, işleri olmayanlar durdular. Köprünün parmaklıklarına dayandılar, yeni bir şeymiş gibi denize, yeni bir şeymiş gibi kayıklara, balıkçılara, yeni bir şeymiş gibi pazarlık edenlere, yeni bir şeymiş gibi köprü altında şunu bunu satan çıplak ayaklı çocuklara, yeni bir şeymiş gibi bütün bunları umursamadan geçenlere, yeni bir şeymiş gibi kuşların cami avlusunda yere serpilen yeme doğru uçmalarına, uçup da yerdeki yemin çevresinden kopamayışlarına baktılar. Kadınlar, erkekler, çantalı kadınların ellerini tutan çocuklar, iskele tahtasını aşıp Kadıköy vapuruna doldular. Çantalı kadınların elini tutmayan çocuklar vapurda ciklet sattılar, gazoz sattılar, sandviç sattılar. Çantalı kadınların elini tutan çocuklar tuttukları eli çekerek gazoz istediler, ciklet istediler. Almayınca anaları ağladılar. Gazoz satan, ciklet satan çocuklara imrendiler. Gazoz satanlar, ciklet satanlar imrenmediler. Bir sonraki vapuru gözlediler. Bir sonraki vapura yetiştiler. Hep bir sonraki vapura, daha az cikletle. Cikletlerini bitiren, tablalarını bozuk parayla dolduran çocuklara imrenemeyecek kadar çabuk. Herkes dolmuşlara koştu. Cadde bostana, bostancıya, modaya. Analar yağlı kağıtlara sardıkları haşlanmış tavukları, rostoları yatılı okula taşıdılar. Simit satan bir çocuk, dondurma ve yeşil erik satan çocuklar, haince birbirlerinin simit tablasını devirerek, dondurmalarını eriterek, eriklerini denize dökerek, birbirlerini tek düşman belleyerek yarıştılar. Yatılı okula, okulun kapısına simitçi vardı ilkin. O kadar hızlı koşmuştu ve biricik düşmanlarıyla o kadar güçlü yarışmıştı ki kesemedi hızını. Bahçe kapısından içeri girdi, girmiş oldu öteki düşmanları yüzünden. O zaman kocaman köpekler, o zaman papazlar yetiştiler, onu kapı dışarı ettiler. Erik satan, dondurma satan düşmanlarının yanına. Yağlı kağıtlara sarılmış tavuklar, rostolarla analar okula girdiler. Frere Antoni'yi ceza vereceği anlarda daha da uzayan parmağıyla Mehmet'i gösterdi. Bütün sınıf ve Mehmet bunun ne demek olduğunu biliyordu. Bu demekti ki Mehmet hafta sonu okulda kalacak. Mehmet hafta sonu tatilini yitirmekle yitirecek hiçbir şeyi kalmamış biri sandı kendini. Yitirecek bir şeyi kalmamış insanların cesaretiyle sürdürdü fısıltısını. Sen de gittin mi? Elbette ya. Gidilmez mi? Sorduğun şeye bak. Gittim tabii. Ders boyunca bütün sınıf arkadaşlarına sordu. Genel eve gidip gitmediklerini. Tabii önce ben gittim diye yalan atarak. Yalansız olur mu? Olur mu? Aldığı cevaplar kötüydü. Yalandan kötü. Çok kötü. Hafta sonu eve çıkamamaktan da kötü. Her şeyini, daha çok şeylerini yitirmekten kötü. Mehmet ve bütün sınıf genel eve gitmişlerdi. Ama Mehmet yalan söylediğine göre, kendi sözünün yalan olduğunu kesin olarak bildiğine göre, koca sınıfta bir Mehmet kesin olarak gitmemişti genel eve. Ah, Führer Antoni, en iyi yazı hocası olmakla övünen, bahçeden simitçi çocukları kovalamak gibi önemli dertleri olan Führer Antoni. Bugün simitçi çocukları cezalandırırdın ama cezalandıramadın Mehmet'i. Çünkü onun erkeklik gururu, o uzun parmağınla onu göstermeden önce kırıldı. Yatakhanede bütün dişler fırçalandıktan, ayaklar yıkandıktan, dolaplardaki abur cubur gizlice atıştırıldıktan sonra elektrikler söndü. Führer Cin kapadı perdesini. Yatılı okulun bir günü bitti. Führer Antoni kızgın köpeklerini bahçeye saldı. Kimse bu okuldan kaçamaz. Köpekler parçalar. Kimse bu okulda bir şeyler öğrenmekten, cezalandırılmaktan, iyi eğitilmekten, anasının getirdiği öteberiye sevinmekten, hafta sonu çıkamamaya üzülmekten kaçamaz. Bu okulun diplomasını sağlayacaklarından kaçamaz. Führer Antoni'nin köpekleri var. Kimse bu okuldan içeri sızamaz. Simitçi, erikçi ve dondurmacı çocuklar sızamazlar içeri. Bu diplomanın sağlayacaklarına sızamazlar. Führer Antoni'nin köpekleri var. Mehmet yatakhanede yanında yatan, aslında sınıfın kendince en illetli olan eşek Salih'e bir kez daha sordu. Sen kaç kez gittin? Her hafta sonu giderim ben oğlum. Yalancı, yalancı eşek diye düşündü Mehmet. Ama her yalanın gizlediği doğru. Ya her yalanın dönüşebileceği doğru. Her yalanın belki de doğru olabileceğini bilmenin korkusu. Yarın yine gideceğim dedi Salih. Benim hafta sonu okulda kalacağımı bildiği için mahsus söylüyor eşi oğlusu diye düşündü Mehmet. Ama ya her yalanın gizlediği doğru, her yalanın belki de doğru olabilmesi. Mehmet'in o hafta sonu çıkamayacağının, hiç gene eve gitmemiş olduğunun doğru olması. Düşünde Trebolu'yu gördü Mehmet. Genel evin bir türlü cesaret edip de kapısından giremeyen eşek Salih'i, Trebolu genel evinin kapısında o en beceriksiz anda yakalayışını. Beceriksizliğini belgeledi Salih'in. Gavur kesen paşanın Nuri'nin sesiyle, erkeksen girsene lan dedi Nuri'nin. Çocukken çok çalışıp aynını beceremediği şaşmaz tükürüğünü Salih'in suratına oturttu. Nuri'nin bütün oyuncaklarını elinden alan tokadını patlattı Salih'in ensesine. Gene levha, gene levha, gitmedim ki gene leve diye ağladı eşek Salih. Bir tokat daha patlattı Mehmet düşündü. Gitseydin yalancı. Şehirde, köyde, tarlada ve ormanda ne varsa kemirerek, harap ederek, insanlara zarar vererek çoğaldı fareler. Deri, köseli, ağaç, tel kafes ne varsa kurtulmadı dişlerinden. Tavan aralarına, döşemelere barındılar. Fare delikleri birleşti. Mutfaklarda, kilerlerde gezindiler. Kemirdiler, kemirdiler, kemirdiler. Birbirlerinin kuyruklarına tutunarak lağımlara indiler. Bodrumlardan, yağmur boruları içinden tırmandılar damlara. Bazıları veba mikrobu yaydı. İnsanların kulak ve burunlarını kemirdi kimi. Maden, taş ve çimento dışında her şeyi kemirerek yaşadılar topluca. Düşmanları leylekler, baykuşlar, kirpiler ne kadar çok olursa olsun, fareler daha çok üreyerek korudular döllerini. Yılda 6 kez yavrulayarak, bir çift fare 1 yıl sonra 400 oldu. 2 yıl sonra 15.000 oldu, sonu yoktu bunun. Bir roman versene bana, aşklı olsun. Ela Nesrin'in isteğine cevap vermedi. Kızgın güneş iyice yakmıştı tenini. Rıhtımın merdivenlerinden yalının terasına çıktı. Kayıslar olmuştu. Ortadaki demir masanın üstüne düşmüş ezik kayısları topladı. Çekirdeklerini çıkarıp kayısları denize attı. Parmaklığın kenarındaki büyük taşla çekirdekleri kırıp yemeye başladı. Madame Mando'nun sözlerine bile bile sırtını döndü. Madame Mando kaşlarının biraz üstünden başlayan saçlarının dibindeki teri sildi mendiliyle. Ah kafam, yok olasının kafası, yok ki kafasım. 4 merdivendir diyerek almamışım güzelim apartmanı, 4 merdivendir diye Sabiha Hanımcığım kesilesi kafasım. Şimdi de yaşlanan gözlerini siliyordu mendiliyle Madame Mado. 2 kayısıyı ard arda yedi. Hiç değil imiş bana göre ki bu işler, bilmez imişim hiçbir şey. Kocam nur içinde yatsın, şu apartmanı alıp ölseydi. Kararım yoktur benim Sabiha Hanımcığım. Para her gün daha az para. 4 merdiven yüzünden, 4 merdivencik yüzünden caymışım. Çok doğru söylersin Sabiha Hanımcığım, para her gün daha az para. Şimdi almaya kalksam kim bilir artmıştır fiyatı. Bir haftada bile artmıştır. Kocam bırakmayacak idi parayı. Bilmez miydi benim beceriksizliğimi? Alacak idi o apartmanı ölmeden. Ah, hiç uykum yok Sabiha Hanımcığım. Derdin ikisi birden. Allah aldı kocamı, ben almadan apartmanı. Dört merdivenceyiz yüzünden. Büyükada'da madende Hulusi Şevket Bey'in zamanında bir İtalyan şarap tacirinden 2500 Türk lirasına satın aldığı üç katlı ahşap yalıda bir haftadır konuktum Adam Mado. Yalının renkli camlarını ta Venediklerden getirmiş İtalyan tacir. Arkada çamlık, önde deniz. Venedik çamları, oyma balkonlar. Zevkli adammış. Sonra varlık vergisi çıkınca renkli camları ta Venedik'ten getirtmiş. Ve öyle söyler hep Sabiha Hanımefendi. Hulusi Şevket Bey'in erkek kardeşinin hanımı, Ela'nın yengesi. Bilmeyen dinleyen yalı onun sanır. Her yaz oradadır. Oğlu ve geliniyle, uzak yakın akrabalarını, yakın arkadaşlarını da hep Büyükada'da ağırlar. Öylesine eline boyuna yerleşir ki yalıya, Ela'nın anası bile onu evinin hanımı sanır. Her ne kadar Sabiha Hanım'ın babasının Büyükada'daki yalısı bundan çok büyük paşa yalısıysa da, Sabiha Hanım üvey anasıyla arası olmadığından orada kalmaz hiç.